Şimdi de dış basında yer alan manşetlerin bir değerlendirmesini yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz bu kez dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Azra Hanım, merhaba.
Evet, bizim manşetlerimizde yer alan dış gelişmelerin başlıkları bakalım yurt dışında, dünya gazetelerinde, basınında nasıl yer almış? Biz birkaç gündür Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısı ve sonrasını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Uluslararası basında bu konu ve sonrası bölgedeki durum, son durum nasıl yazılmış?
Evet, şöyle söyleyebiliriz Azra Hanım. Başkan Biden'ın açıklamaları oldu. Hemen yapılan saldırı sonrası, Ürdün'deki Amerikan üssüne yapılan saldırı sonrasında Başkan Biden, Amerika Başkanı Biden, Ürdün'de İran destekli gruplar, özellikle burayı vurgulamıştı Biden, tarafından bir ABD devriye üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri ölmesi ve 34 askerin yaralanmasının ardından bu duruma karşılık verme sözü verdi. Daha doğrusu şöyle düzeltelim, bir taraftan İran destekli gruplar olarak söyledik ama bu konuyla ilgili çok net olmayan ifadeler kullanıldı. ABD'li Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili savaş istemiyoruz ama bu saldırının arkasında olanlar cevabımızı hissetmeli dediler. Amerika Savunma Bakanı'nın bu arada bir açıklaması oldu ve Amerikan askerlerini korumak için gerekli tüm adımların atılacağı sözünü vermişti. Peki saldırı nasıl oldu? Bu Amerikalı yetkililerin pazartesi günü Amerika basınına açıklamalar oldu bu konuyla ilgili. Ürdün'ün kuzeydoğusunda 3 Amerikan askerini öldüren bu saldırının tek yönlü bir drone saldırısı olduğu aslında söyleniyor. Yani bir Amerikan üssüne giren, aslında Amerikan drone'unu takip eden bir yabancı drone olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla bu sebeple Amerikan üstündeki hava saldırı sistemlerinin devreye girmediği söyleniyor. Tabii bu bir taraftan hani saldırıda bir zafiyet olup olmadığı, güvenlik zafiyeti olup olmadığı konusunda cevap olarak yapılmış bir açıklama. Bunu da söylemek lazım. Yani dolayısıyla Amerikan güçleri düşman insansız hava aracını aslında Amerikan insansız hava aracı sandığı söyleniyor. Yani iddia bu şekilde. Tabii bununla ilgili İran doğrudan muhatap alınarak yetkililer düzeyinde uluslararası basında, Amerika basında özellikle bu şekilde haberler çıkınca İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden bir açıklama geldi. Ve Amerika'nın Ürdün'deki üstüne düzenlenen insan savaş aracı saldırısının Tahran'ın konuya Tahran'ın dahli olduğu yönündeki suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi. Ve İran'ın Filistinleri ya da kendi ülkelerini nasıl savunacakları konusunda direniş gruplarının karar alma sürecine dahil olmadığı konusunda ısrar etti. Çünkü hem Yemen'de hem de bölgedeki yapılan saldırıların ardından bu Amerikan üslerine dönük, Amerikan birimlerine dönük diyelim, o bölgede bulunan saldırıların ardından hep Gazze'ye dönük bir referans yapılıyor. Daha doğrusu hep demeyelim de bu tarz açıklamalar geliyor saldırıyı yapan gruplar tarafından. Bunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan bir Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına da yer verildi. Son olarak Wall Street Journal'da yer aldı bu haberde. Bu aslında İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasını doğrulayan bir haber oldu. O da Washington'ın saldırıyı İran'ın yönettiğine dair henüz bir kanıt bulamadığını söyledi bu haberde yer verilen açıklamada. Burada özellikle John Kirby'nin bir taraftan açıklaması var. Bu da bu yapılan açıklamaya aslında karşı gelen bir açıklama ve John Kirby diyor ki açıkça görülüyor ki Tahran'daki liderlerin üzerine atılması gereken bir sorumluluk var diyor. Dolayısıyla burada açıklamaların aslında bir karışıklık içerdiğini söylemek mümkün. Basına yapılan açıklamalarda ve isimsiz açıklamalarda aslında İran'ın sorumluluğu olmadığı ile ilgili haberlerde yer verilirken yetkili ağızlardan İran'ın örtülü de olsa, kimi yerlerde örtülü, kimi yerlerde açık bir şekilde aslında sorumlu olarak görüldüğünden bahsedebiliriz. Ayrıca Amerikalı bazı senatörlerin çok açık İran'ı hedef aldıklarını biz gördük açık bir şekilde. Burada Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarındaki bu saldırı sonrasında hangi tepkiler verildi peki bahsettiğimiz senatörler tarafından? Amerikalı senatör Lindsey Graham, Cumhuriyetçi senatör, Twitter'da yani X'te bir paylaşım yaptı ve Biden yönetimine İran içinde önemli hedefleri vurma çağrısında bulundu. Graham hatta dedi ki İran'ı şimdi ve sert bir şekilde vurun dedi. Bir başka yine Amerikalı senatör, o da Cumhuriyetçi, John Cornyn'in de yine X'te bir açıklaması oldu. Ve İran ile açık bir savaş çağrısında bulundu. Tahran'ı hedef alın diye bir açıklaması oldu. Tabii bunlar bölgedeki gerilimi daha da artacağı ile ilgili işaretler olması açısından önemli. Bir önceki hafta biz yine programda Irak'ta Amerikan üslerine bir başka saldırıdan
Evet.
bahsetmiştik. Aslında son dönemde Arzu Hanım 160'tan fazla saldırı olmakta Suriye'deki, Irak'taki Amerikan üslerine dönük. Ürdün'deki de aslında bunlara bir yenisi olarak eklendi. Bir önceki hafta Irak'taki Amerikan üslerine yapılan saldırıda Amerikan askerlerinin yaralandığı haberleri vardı. CENTCOM bu konuyla ilgili Irak'taki Şii milisleri tırnak içerisinde söyleyelim hedef almıştı yani açıklamalarında. Tabii bu bir taraftan bu sene seçime gidecek olan Amerika açısından da yeni bir gündem maddesi olarak ortaya çıkmış durumda. Trump'ın bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. Tabii Amerikan iç siyasetine dönük de bir açıklama. Dedi ki Trump, Amerika'ya dönük bir saldırı olacak olsa NATO bizi korur mu diye bir açıklaması oldu. Yani bir taraftan evet İran'da düzeltiyorum, Ürdün'de, Suriye'de, Irak'ta saldırılar var ama Amerika'ya doğrudan bir saldırı olsa NATO bizi korur mu dediğinde şöyle bir yanıt verdi. Dedi ki NATO hakkında sizi bunu söylemekten nefret ediyorum dedi Trump ama eğer yardımlarına bizim ihtiyacımız olursa ve diyelim ki saldırıya uğradık orada olacaklarına inanmıyorum. NATO için para ödüyoruz ama NATO'dan pek bir şey elde edemiyoruz dedi. Trump'ın bir hatırlayalım hep biz daha önceki yıllarda da yaptığımız programlarda bu tarz açıklamalarına çokça tanık olmuştuk. Bir başkası idi bu. Trump'ın NATO'ya dönük eleştirisi anlamında onu da söyleyebiliriz. Bu gelişmeler sürecek gibi Ürdün özelinde. Tabii biz Ürdün diyoruz ama Suriye, Ürdün arasındaki hemen sınırda olan bir Amerikan üssü. Dolayısıyla bu bölgedeki Amerikan varlıklarına dönük saldırılar sürecek gibi diyebiliriz.
Tabii İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'den gelen son haberleri bizim basınımızda, gazetelerimizde, haberlerimizde dinliyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Bir de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı sonrası yaşanan gelişmeler var. Bunlar uluslararası basında nasıl yer buluyor?
Evet, şöyle söyleyebiliriz. Lahey merkezli mahkeme Cuma günü İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına ve yardımların bölgeye girişine izin vermesine hükmetmişti. Bu noktada önemli bir adım olarak görüldü. Uluslararası arenada İsrail'e dönük alınan bu karar. Ama tabii bir taraftan buna dönük bazı eleştiriler de var. Örneğin Middle East Eye'da buna ilişkin bir haber yer aldı. Ve İsrail'e Gazze şeridindeki askeri operasyonları durdurma çağrısının yapılmamış olmasının bir eksiklik bu kararla ilgili olduğu vurgulandı. Burada Middle East Eye'in Gazze'deki muhabirlerinin hem aldığı görüşler hem de yaptığı açıklamalar var. Ve deniyor ki bu ara karar aslında tedbir kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararı birçok Filistinlinin beklentilerinin altında kaldığı söyleniyor. Deniyor ki örneğin, yani şimdi şöyle söyleyelim hatta, bu kararın hemen akabinde başka olaylar gerçekleşti. Örneğin bir başka Filistinli gazeteci yine Gazze'de öldürüldü İsrail hava saldırısı sonrasında. Filistin TV'nin muhabiri İsam El-Lulu öldürüldü. Bir başka yine saldırı oldu ve bu sefer Muhammed Abdülfettah Atallah öldürüldü. El Risale gazetesinde, bu da El Kuds haber sitesinde yer alan bir haberdi. Toplamda 7 Ekim'den bu yana öldürülen sadece gazetecilerden bahsediyoruz. 121 gazetecinin öldürüldüğü haberleri var ve bu son ikisi Cuma günkü Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının akabinde gerçekleşen olaylar ne yazık ki. Dolayısıyla bu noktada İsrail'in saldırılarını durdurmaya yetmeyeceği aslında söylenebilir. Hatta geçtiğimiz birkaç gün önce aslında bir başka gerçekten kabul edilemeyecek görüntüye biz tanık olmuştuk. Gazze'de beyaz bayrak sallayan Han Yunus bölgesinde bir grup içinde yürürken bir Filistinlinin öldürüldüğü neredeyse canlı olarak yayınlandı. İsrail saldırısı sonrası, daha doğrusu İsrail bölgede bir tankı görüldükten hemen sonra bir patlama sesi ve o beyaz bayrak sallayan grup içerisindeki Filistinliler içerisinden birisinin öldürüldüğü ile ilgili bilgi ve hatta görüntü de vardı. Çok izlenebilir de değildi gerçekten. Üzücü bir başka şehit haberi verilmiş oldu bu vesileyle ne yazık ki. Tabii bu noktada bu nevi Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının sonrasında bölgede İsrail'in eylemlerinin duracağını söylemek zor. Nitekim geçtiğimiz ay içerisinde kısa bir süre de olsa bir çatışmasızlık süreci olmuştu. İşte bu çatışmasızlık sürecinin akabinde bundan çok kısa bir süre sonra İsrail yine Gazze'de bir İngiliz bu sefer hayır kurumu için çalışan doktorların bulunduğu bir yerleşkeyi vurmuştu. Dolayısıyla hem de bu saldırının gerçekleştiği dönem tam da Uluslararası Adalet Divanı'nda görüşmelerin yapıldığı dönem. Yani İsrail eğer İsrail'in bu noktada Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını etkilemeye dönük, olumlu yönde etkilemeye dönük bir adımı olacak olsa böyle bir saldırının olmaması beklenir. Tam da bu Uluslararası Adalet Divanı'nın da bu görüşmelerin olduğu dönemde böyle bir saldırı gerçekleşti. Tabii İsrail'de bir taraftan neler konuşulduğunu da söylemek lazım. İsrail'de bir konferans yapıldı geçtiğimiz günlerde. Birçok aşırı sağcı bakan katıldı. Ulusal da Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich katıldılar. Ve yine son haftalarda konuştuğumuz gibi Gazzelilerin savaş sonrasında tırnak içerisinde nereye yerleştirileceğini bir türlü ulaşabilmiş değil İsrailliler. O Gazzelileri Gazze'de yaşatmak istemiyorlar. Bu noktada bu konuşuluyor. Wall Street Journal nitekim bununla ilgili İsrail'in aşırı sağ Filistinlerin olmadığı yeni bir Gazze planlıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Son olarak şunu da söyleyelim. Bir taraftan bunlar konuşuluyor. Bir taraftan İsrail ordusunun bu kadar operasyonu sonrasında aslında tünellerle ilgili, Gazze'de var olduğu söylenen tünellerle ilgili herhangi bir operasyon başarısı gösteremediğini söyleyebiliriz. New York Times'da bu tünellerin başlangıçta 160 mil olduğunu İsrail ordusunun tahmin ettiği ama son noktada 800, düzeltiyorum, 160 kilometre olduğunu tahmin etti ama şu noktada 800 kilometreye kadar ulaştığını tespit ettiği söyleniyor. Hatta bu tünellerin %80'e yakınının hala faaliyette olduğu ile ilgili haberler de var. Son bu konuyla ilgili şunu belirterek bırakayım isterseniz. Gazze'de ki yaşananlara ara verilmesine dönük, yani İsrail'in saldırılarına ara vermesine dönük bir 6 haftalık bir ara vermesiyle ilgili barış görüşmeleri, daha doğrusu ne diyelim, çatışmanın durdurulması ile ilgili görüşmeler söz konusu olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde umut ediyoruz ki bu sonuç verir. Bu konuyla ilgili özellikle İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde Katar'ın, Mısır'ın ve Amerikan temsilcilerinin Paris'te geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı bir görüşmenin de etkili olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili umarız barışa dönük bir adım atılır diyebiliriz.
Peki efendim. Evet. Bugün konuşacağımız konu başlıkları bunlardı. Çok teşekkür ediyoruz.